Ayrım 4, Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, Sayfa 45. Kaktüs ağılına bitişik gibi duran at yönünü Zero Hatunların evine döndü. Ağılı dolanarak yanmış konağın önünden, kamış yuğun önüne vardı, follok olmuş eski görkemli faytonun yanında durdu. Çocuklar da kayalığa sütleyenin yanına indiler. Buradan aşağısı köyün içi olduğu gibi gözüküyordu. Atlı orada biraz durduktan, faytonun yöresinde 3 kere dolandıktan sonra avludan çıktı. Kaktüs ağalının önünden geçerek Poyraz'ın evinin önüne geldi. Ardından Angıt Kayası'nın o yana döndü, suyun kıyısına vurdu. Abbas Usta'nın avlusuna girdi, ağacın altında sağa sola bakınarak bir süre bekledi. Abbas Usta bile bu sabah dışarıya çıkmamıştı. Sonra her evin kapısında kiminde az kiminde çok bekleyerek bütün köyü ev ev dolaştı. Köyün dışına çıktığında neredeyse gün kuşluk olacaktı. Köylüler önce çocuklar ardından da erkekler dışarıya uğradılar, caminin alanına geldiler. Gidiyor geliyorlar, toplanıp dağılıyorlar ama konuşmuyorlardı. Sonra birden bir gürültü patladı ama kimin ne dediği anlaşılmıyordu. Mustafa ile Mehmet köyün dışına çıkmış atlıyı büklüğe kadar ona gözükmeden çalıların otların duldasına sığınarak uğurladılar. Köye döndüklerinde ortalıkta kimsecikler gözükmüyordu. İkindiye kadar soluklarını tutarak gözleri aşağı gedikle beklediler. Gün Anavarza'nın üstüne inincedir ki kayalıkların arkasından atlının başı gözüktü. Az sonra da atlı gediği döndü, tümüyle ortaya çıktı. Mezarlığın yanından atını gene öyle ağır, yürümez gibi sürüyor, adam öylece de atının üstünde dimdik oturuyor, taş gibi hiçbir yöne bakmıyordu. Caminin önündeki alandan geçerken atının ayağı azıcık sürçer gibi oldu. Adam hiç durumunu bozmadı, yüzü kaya gibi sert, kıpırtısızdı. Caminin önüne çömelmiş köylüler başlarını önlerine eğmişler, ellerindeki çöplerle tozları eşeliyorlardı. Adam geçip gittikten, köyü çıkıp ekinlerin arasında yittikten sonra bile köylüler başlarını kaldırmadılar. O gece Mustafa ile Mehmet evlerinden dışarıya çıkmadılar. Atlı gece köye geldi mi, gelmedi mi bilemediler, kimseye de soramadılar. Birkaç gün atlı her günkü gibi gün anavarzanın üstüne yıkılmışken köye girdi. Caminin önündeki köylüler başlarını kaldırmadılar, tozları karıştırmalarını sürdürdüler. Mustafa ile Mehmet öteki çocuklar ortalıkta gözükmediler. Sanki bu köyde hiç çocuk yoktu. Çocuklardan sonra da kadınlar ortalıktan çekildiler. Koca kovalarıyla ırmağa su almaya bile gitmediler. Köy gittikçe ıssızlaştı. Bir günde atlının başı kayalıkların arkasından gözükünce caminin önündekiler ellerindeki çöpleri yere atarak çil yavrusu gibi evlerine dağıldılar. Köyden çıt çıkmadı. Atlı gene atını öyle ağır, kıpırdayan bir yontu gibi taştan köyün içine sürdü. Caminin alanına gelince orada azıcık durur gibi etti, sağa sola bakınırcasına başını azıcık kıpırdattı. Yüzü kaya gibi sert, gözleri kısılmıştı, gözlerinin kıyıları kırışık içinde kalmış, çizmeleri tozlanmıştı. Bundan sonra her gün, gün anavarzanın üstüne yıkılınca atlının başı kayaların arkasından gözükür gözükmez, caminin önündeki köylüler çil yavrusu gibi dağıldılar. Köyden de hiç çıt çıkmadı. Evlerin pencerelerinden ardına kadar açılmış yüzlerce göz, atlı köyü çıkıncaya kadar onu izledi. Mustafa o köyü çıkıncaya kadar soluğunu tutup bekledi. Gerginlikten de kemikleri çatırdadı. Zero atlı geçip gidince homurdanarak "Koca Tanrım" dedi. "Ulu Tanrım, nedir bu bizim başımıza gelen, üstümüze bu köyün üstüne taş mı yağdıracaksın?" Bundan sonra o kadar öfkelenmiş, köpürmüştü ki homurtusundan ne konuştuğu anlaşılamadı. Mustafa karanlık basıncaya kadar yerinden kıpırdayamadı, sallanarak ayağa kalktı, ayaklarını sürüyerek kapıya gitti, açtı, açar açmaz da hemen kapattı. "Ana, ana!" dedi boğulmuş bir sesle. "Ana, o adam kapıda!" Köşesine gitti, yüklüğün dibine, buğday çıvanının yanına büzüldü. Zero kapıya koştu. Onun da kapıyı açmasıyla kapaması bir oldu. "Korkma Mustafa'm" diye oğlunu güçlendirmeye çalıştı. "Kapımızda bir atlı karartısı gördüm ya, belki o değildir." Mustafa gene bitkin bir sesle, "O değildir ana, o değildir. Bizim evden atlı mı eksik olur?" Sustular. Pero da Hazal da konuşmuyorlar. Ellerini koyunlarına sokmuşlar, ocağın başına yumulmuşlardı. Hasan Ağa Filinta'yı kucağına almış, Namlu'yu da kapıya döndürmüş, gözleri kapıda tetikte bekliyordu. Biraz sonra Namlu'ya kurşun sürmediğini anladı, mekanizma şakırdadı.
Bu eve kimse giremez. Şeytan bile gelse alnının ortasından vuracağım. Mustafa gel yanıma. Nah burama geldi, canıma tak dedi.
Sözlerini daha etkili kılmak için olacak bu sözleri Kürtçe söyledi. Belki de daha etkili kılmak için değil, kızınca, sevinince karşısında kim olursa olsun, ister Türkmen, ister Çerkes, ister Arap, kim olursa olsun Kürtçe konuşur, öfkesi sevinci yumuşayıp kendine gelincedir ki, o çocuksu utangaç gülüşüyle gülerek özür diler, söylediklerini Türkçe yinelerdi.
Mustafa, guremin, vada vıra!
Mustafa yerinden kıpırdamadı. Yatsı namazı geldi geçti, Hasan Ağa namazını kılmadı, yemeği de unutmuşlardı. Küçük bir çıralık yanıyordu, onu da yakmayı Hazal akıl etmişti. Biraz sonra kapı çalındı, Hasan Ağa'nın eli tetiğe gitti. Zero hemen çıralığı söndürdü. Ardından da gitti Mustafa'yı aldı, yüklüğün üstüne yatırdı, yorganı da üstüne örttü. Kapı birkaç kez daha çalındıktan sonra arkasından Ali Çavuş'un sesi geldi.
''Aa, Kürtler, uyudunuz mu?''
Zero kapıya koştu, Hazal çıralığı yaktı. ''Buyur Ali Çavuş'um, buyur.'' Kapının sürmesini çekti, Ali Çavuş içeriye girdi, biraz telaşlıydı. Hasan Ağa elindeki tüfekle ayağa kalktı. Ali Çavuş'un da tüfeği elindeydi. Ocağın yanındaki döşeye buyur ettiler. Zero hemencecik gitti, Mustafa'yı yüklükten aldığı yere koydu. Çocuk ayakta duramadı, titrer gibiydi, olduğu yere çöktü. Zero ocağı ölçerdi, yalımlar çoğaldı.
''Nedir bu başımıza gelen Ali Çavuş ağam? Ne oluyor bu köye? Başımıza?''
Benim de aklım ermedi bu işe. Bu adam kim? Silahlı pusatlı. Ben o adamın gözlerini gördüm. Yalım saçıyordu. Gözleri tıpkı bir celladın gözleri. Hiçbir yöne de bakmıyor. Her gün, her günde. Durdu bekledi. Teker teker de gözlerini oradakilerin gözlerinin içine dikip delercesine baktı.
Mustafa nerede diye sordu.
Burada işte arkanda oturuyor. Kurban olduğum Ali Çavuş amcası. Zero Mustafa'yı kolundan tuttu kaldırdı. Gel yavrum, gel de Ali Çavuş amcanın yanına otursana. Bu köyde en sevdiğin Ali Çavuş değil mi? O senin babanın biricik arkadaşı değil mi? Çocuğu getirdi, Ali Çavuş'un yanına oturttu. Çocuğun yüzü sarıydı. Sarılık bu küçücük çıralık ışığında bile belli oluyordu. Ali Çavuş çocuğun halini görmezlikten geldi, sözünü sürdürdü.
Her gece, her gece de, her gece geliyor. Her evin kapısında duruyormuş. Bu adamda bir iş var, yaman bir iş. Gözlerini hiç beğenmiyorum. Ne gelecek başımıza bilmiyorum. Seferberlikten önce de böyle bir adam köye dadanmıştı. İşte bunun gibi. O da bunun gibi her şafak vakti silahlı pusatlı. Köy yanıncaya kadar köye geldi gitti. Köy yanınca da bir daha ortalıkta gözükmedi. O zaman da işte böyle her ikindi üstü adam köye giriyor, köylü de evine kaçışıyor. O gidinceye kadar dışarıya çıkmıyordu. Geceleri de ev ev dolaşıyormuş, ben görmedim. Bir gecede daha siz bu köye gelmemiştiniz, sizin yüzünüzden değil, o gece ağaçları köklerinden söken bir poyraz esiyordu. Dağdaki taşları köyün içine kadar yuvarlayan bir poyraz. Köyün evlerine bir ateş düştü, bütün evler yandı. Gün ışıyınca bir baktık ki köyde bir tek ev kalmış, o da Cafer'in evi. Köyün bütün evleri kamış, bir tek Cafer'in evi taştan bir damdı, bir de kalenin dibindeydi. Sonradan o da seferberlikte yıkıldı. Cafer askere gidince anası da ölünce o evi de kimin yıktığı belli olmadı. Bu adamda bir iş var, köylü bunu biliyor da. Bu adamda da bir iş var.
Var dedi Zero Hatun. Mustafa kapıya gitti, kapıyı açtı. Açar açmaz da kapattı geldi. O atlı karartısı kapıda duruyormuş. Ben de bir bakayım dedim. Kapıyı açar açmaz açmaz olaydım. O adam atının üstünde beş misli kocaman olmuş. Gözlerinden, giyim kuşamından, atının üzengisinden, koşumlarından yalımlar çıkmıyor mu? Hemen kapıyı kapattım. Faytonla nar ağacının arasında bir ejderha gibi. Sen gelirken onu orada görmedin mi?
Görmedim dedi Ali Çavuş.
Zero Hatun'un ocağı sürdüğü cezvedeki kahve kaynamış, ortalığı mis gibi bir kahve kokusu almıştı. Cezvedeki kahve köpürünce Zero Hatun fincanı doldurdu. Hasan Ağa'ya, Mustafa'ya da. Mustafa'nın fincanı tutan eli titriyordu. Bu da Ali Çavuş'un gözünden kaçmadı. Çocuğun korkusunu giderebilmek için kahvesini öpürdedirken,
''Belki de bu adam hiçbir şey değildir. Belki çalınmış, divane, aklını kaçırmış, cinler ocağına işemiş bir zengin çocuğudur. Belki de perilerin kızına kara sevda bağlamış soylu bir kişidir. Peri kızlarına kara sevda bağlamış kişilerin gözlerine peri kızları gözükürler. Onlar nereye giderlerse kara sevdalılar da onların arkasından giderler. İşte peri kızı da her gün gün kavuşurken bizim köyün içinden geçiyor, atlı da onun arkasından gidiyor. Ben onu gördüm kaç kere. Hiçbir yöne bakmıyor. Gözlerini karşıya dikmiş. Gözlerini bile kırpmıyor. Sonra geceleri de karanlık basınca atlının önündeki peri kızı gidiyor, o da köyün içine dönüyor. Köyü ev ev dolaşaraktan peri kızını arıyor, olmaz mı?
Olur diye atıldı Zero. Bizim memlekette de böyle birisi vardı. Hasan'ın amcasının oğlu. O da bir peri kızına vurulmuş. O da her sabah gün doğmadan köyün dışına çıkar, Van Denizi'nin kıyısındaki kayanın üstüne oturur, gözlerini suya diker. Onun da gözüne peri kızının dünya güzeli başı mor suyun üstünde, gün ışırken ışıklarla birlikte gözükürmüş. Ben bu eve gelin geldiğimde biliyorum, amcaoğlu her sabah gün ışımadan gölün kıyısına gider, gözlerini suya diker, hiç ayırmadan bakardı. Rus orduları bizim köye gelirken biz köyden kaçmaya hazırlandık. İsmail Ağa onu almaya gitti denizin kıyısındaki kayalığa. Suyun içinde onun yüzen ölüsünü gördü. Götürüleceğini anlayan bey kendisini suya atmış. Ya da peri kızı onu denizin dibine çekmiş.
Bu da peri kızına sevdalı.
Sevdalı diye atıldı Mustafa.
Yoksa gece gündüz buralardan için dolaşıyor bu adam diye onları onayladı Ali Çavuş.
Herkesin yüzü güldü. Zero Hatun ocağa bir kahve daha sürdü. Mustafa'nın yüzü ışımış, rahatlamış, kendine gelmiş. O kapkara atlının karartısı gözlerinin önünden yitmiş gitmişti. Ali Çavuş'un orada sabaha kadar kalmasını istiyordu. Anasının ocağı, cezveyi bir daha sürmesine çok sevindi. İçinden anam anam, benim akıllı anam geçiriyordu. Gözleri ocaktaki cezvede kahvenin geç kaynaması için dua ediyordu. Ali Çavuş'u sabaha kadar oturtması için bir şeyler düşünmesi gerekti. Onu sabaha kadar oturtmasını bilirdi. Bilirdi ya, nasıl etmeliydi de ona avdan, alıcı kuşlarından, tazılarından, köpeklerinden söz etmeliydi. Ali Çavuş da onun bu kurnazlığını sezmemeliydi.
Zero Hatun kahve köpürünce cezveyi ocaktan hızla uzanarak çekti. Az daha beklese kahve taşacaktı. Kahve taşınca da Zero Hatun cezveyi soğuk suyla ocağa yeniden sürecek. Ali Çavuş da biraz daha oturacaktı. Öyle bir umut kalmayınca canını dişine takan Mustafa, Çavuş'u kahvesini keyifle öpürdettiği bir zamanda yakaladı. Bu fırsatı kaçıramazdı. En tatlı, en güleç, en candan yüzüne takındı. "Ben," dedi, "ben Ali Çavuş amca, ben bütün ömrümde çok tazı, çok köpek gördüm ya, senin şu saçaklı tazı gibisini hiç görmedim."
"Bebem ölmeden," diyecekti, vazgeçmişti.
"Köye bir bey gelmişti, sen ava gidiyordun, yanında tazıların. Adam senin saçaklı tazıya baktı baktı da bir ıslık çaldı. Şu dağ yankılandı. Ben," dedi, "şu dünyada çok tazı gördüm de bunun gibisini Frank Frangistan'da, Şol Arabistan'da, Rusya Bolşevistan'da bile görmedim," dedi. Bu Rusya Bolşevistan sözünü de Ali Çavuş'tan duymuştu. "Bu avcı da kim?" diyerekten sordu ona Ali Çavuş. "Derler," dediler. Adam "abov," dedi. "Ali Çavuş mu? Avcılar başı. Onun böyle bir tazısı olmasında kimin olsun? Ali Çavuş'un adını şu dünyada duymayan var mı?"
"Yok," diye kabardı Ali Çavuş. "Böyle bir tazıyı da bu dünya olanı görmemiştir. Afganistan'dan gelir bu tazılar. Dünyanın başka hiçbir yerinde bir eşleri daha yoktur."
Bundan sonra başladı Afgan tazılarını anlatmaya. Anlattıkça sevinci artıyor, dili çözülüyor, sesi güzelleşiyordu. Evdekiler usta bir destancıyı dinler gibi kendilerini kaptırmışlar, onu dinliyorlardı. Ali Çavuş da coştukça coşuyor, tazıdan tazıya, alıcı kuştan alıcı kuşa geçiyor. Kartalın, karakuşun, kızıl kartalın, doğanın, atmacanın, şahinin av avlarken huylarını, renklerini, gözlerini, pençelerini, kanatlarını anlat babam anlat ediyordu.
Mustafa mest oluyor, kendinden geçmiş bir mutluluk ırmağında yüzüyordu. Gece yarısı horozları öterken kulaklarında Ali Çavuş'un sesi korkusuz, endişesiz, bir bebeğin uykusuyla kuşlar gibi uyudu. Babası öldü öleli, şimdiye kadar böylesine bir uyku uyumamıştı. Mustafa kuşluğa doğru uyandı, uyanmasıyla ayağa fırlaması bir oldu. Sağa sola gözlerini kirpiştirerek baktı, dışarıya koştu. Narın altına uzun uzun işedi, ibriği aldı, bir eliyle suyu döktü, öbür eliyle de yüzünü yudu, anasına koştu. Ali Çavuş ne zaman gitti diye sordu.
Oho Mustafa'm, o gittiğinde sabahın horozları ötüyordu.
Benim uyuduğumu gördü mü?
Sen hiç küsümleme Mustafa'm. O anlattıklarına o kadar kapılmıştı ki dünyayı gözü görmüyordu. Sen hiç üzülme.
Ne anlattı, ne anlattı?
Kuşları, dedi Zero Hatun, hep kuşları. Bir de güzel anlatıyordu ki ağzından bal damlıyordu. Hasan uyuyunca o da sözünü bitiremedi. Gene anlatır. Gene anlatır dedi Mustafa. O kuş dili bilir. Kuşlarla konuşurken gördüm ben onu.
Köy artık kara atlı adamdan başkasını konuşmuyordu. Peri kızının kara sevdasından tutun da İsmail Ağa'nın definesine kadar. Adama yakıştırmadıkları hiçbir şey kalmıyordu. Onun her gece sabaha karşı Abbas Usta'nın evine gelip onunla ceviz budakları üstüne konuştuğu da dillere düşmüştü. Kara atlının bütün hünerleri söyleniyor da 7'den 70'e düşünüldüğü halde gelip köyü yakacağı, köyü yakıp Mustafa'yı öldürünce de Salman'ın İsmail Ağa definesini ona vereceğini kimse dile getirmiyordu. Kara atlı adam da her ikindi üstü her gün geldiği vakitte kayalığın arkasından gözüküyordu. Köylüler bir gün akşama kadar caminin önünde beklediler, beklediler. Gün anavarzanın üstüne yıkıldı gitti, adam gelmedi. Buna herkes çok şaşırdı. Adam şimdiye kadar vaktini hiç geçirmemiş, anı anına başı kayalığın üstünden gözükmüştü. İnsan âridir, biraz gecikmiş olabilir diye gene umutla beklediler, adam gelmedi. Gün batı, alacakaranlık geldi, batıdaki dağların başı karardı, karanlık bastı, yarasalar ortaya çıktı, ay doğdu. Caminin önündeki kalabalık çoğaldı, adam gene gelmedi. Beklediler, gece yarısının horozları öttü, tan yerleri ağardı, gün doğdu. Köylüler kuşluklayın umutlarını kestiler, caminin önüne birkaç delikanlıyı nöbetçi koyarak evlerine dağıldılar. Atlı gelmedi. İkinci gün köylülerin tekbiri birden caminin önündeydiler. Gözlerini de burundaki kayalığa dikmiş, arkadan çıkacak başı bekliyorlardı. Karanlık bastı, gece yarısının horozları öttü, tan yerleri attı, kuşluk oldu, adam gene gelmedi. Umutsuzca, daha da şaşkın evlerine dağıldılar. Üçüncü gün düzlükteki kamışlığa, ırmağın kıyısına, burundaki kayanın üstüne nöbetçi koydular, adamdan ses sada çıkmadı. Dördüncü gün Abbas Usta'nın evini akşamdan sabaha göz kırpmamacasına gözlediler, ne gelen oldu ne de giden. Beşinci gün atlılar çıkarıp bütün yolları araştırdılar. Altıncı gün sabahlardan akşamlara kadar başta Mustafa çocukların ağızlarını aradılar, hiçbir ipucu elde edemediler. Yedinci gün burundaki kayalığa bütün erkekler gittiler, yönlerini anavarzaya döndüler, oturdular, buradan bütün yolları görebiliyorlardı. Yollardan o gün hiç kimse geçmedi. Karanlık basınca köye döndüler. Herkes kapısının önüne oturup beklemeye başladı. Gün kuşluk olunca evlerin de içine çekildiler. Bundan sonra da hiç kimseyi beklemediler. Bir daha da kara atlının sözünü ağızlarına almadılar. Adamı kafalarından da ne kadar silebildilerse o kadar sildiler attılar. Anavarza'nın oralardan kara giyitli bir adamın ölüsünün ırmaktan çıkarıldığı duyulduğunda bile aldırmayıp bir söze varmadılar. Mustafa ile Mehmet'e gelince onlar da kara atlıyı ağızlarına almadılar. Dokuzuncu gün ayakları aldı onları burdun ucundaki kayanın üst başına götürdü. Hiçbir yandan gözükmeyecekleri bir kaya yarığına sığındılar, yönlerini de Anavarza'ya döndüler. Anavarza ovası Akçasaz, Kamışlı, Karaçalılık önlerine serilmişti. Gözlerinden uçan kuş, koşan tavşan bile kaçamazdı. Karanlık basınca ağızlarını bıçak açmaz köye döndüler. Sonra kale boynuna, Angıt kayasına, kalenin surlarına, kalenin üstüne bile çıktılar. Kalenin üstünden ovanın her yeri çok uzaklara kadar gözüküyordu. Kaleden kale boynuna, oradan kısık gediğin çukuruna geldiler, oradan da nar ağacının kayalığına. Nar ağacı şıkırdım gibi çiçeğe durmuş, alt çiçeklerden yaprak bile gözükmüyordu. Dalların ucu çiçekten aşağıya sarkmıştı. Nar alını kayalıklara, köye, ırmağa, göğe dağıtıyordu. Sütleyen çiçekleri de gürlemiş, dünya maviye batmıştı. Sütleyenlerin altlarını teker teker aradılar. Yumak yumak kırmızı, karabenekli uğur böceklerinden başka hiçbir şey bulamadılar. Irmağın kıyısına indiler, çakıl taşlarının üstüne oturdular. Oturur oturmaz da hemen ayağa fırladılar. Aşağıdan suyun kıyısından kapkara giyinmiş, yağız bir ata binmiş, bir atlının önünden hoplayarak, zıplayarak, perçemi alnına dökülmüş, gözleri fal taşı gibi açılmış, sapsarı bir kesik baş geliyordu. Atlı atını sivri mor kayalığın üstüne sürdü. At uçarcasına gitti, kayanın doruğuna kondu. Kaya at, adam sureti aydınlık suyun üstüne çıktı. Suyla aktı aktı gitti, geriye döndü. Bir kartal geldi, atlının tam başının üstüne kondu. Öteki kartallar da başın yöresinde dönmeye başladılar.
Kartallar gittikçe çoğalıyor, bir de atının üstünde taş gibi donmuş atlının başının üstüne konup konup kalkıyorlardı. Birden kanat seslerinin şapırtısı bütün ovayı aldı. Kanat sesleri arkadaki dağda, uzaktaki ovanın üstüne bir ada gibi oturmuş, Anavarza kayalıklarında yankılandı. Gökyüzü, ova kapkaranlık kesildi. Karanlığı bir ışık olaraktan akan ırmak deldi. Kartal karanlığına kırlangıçlar da katıldı. Ağaçları kökünden söken, kayalıkları yerinden oynatan bir poyraz savuşturmaya başladı. Sert yel kulakları sağır edercesine uğulduyordu. Birden köyün içinden bir yalın patladı, sonra yalın büyüdü, kalenin altından karşı dağa, oradan gün doğuya, kısık gediye, oradan da ırmağa kadar saz bataklığı, kayalıklar yalın altında kaldı. Yalın dalga dalga geliyordu. Büyük bir yalın dalgası da geldi, kayanın sivrisindeki atlıyı aldı götürdü. Yalın dalgalarının arasından atın başı gözüküyordu. Atlı da elindeki kırbaçla atın başını gözünü kırbaçlıyordu. Atın dudakları gerilmiş, ak kocaman dişleri dışarıya çıkmış, gözleri pörtlemişti. Yanıyor dedi Mustafa, yüzüyor dedi Mehmet. Atın başı yalım dalgalarının arasından bir gözüküyor bir yitiyordu. Birdenbire at şaha kalktı, yalımların üstünden tozlu yolda koşarcasına koşmaya başladı. Hem koşuyor hem de şaha kalkarak kişniyor, kişnemesi de yalım altında kalmış Anavarza kayalıklarında yankılanıyordu. Atlı yalımların üstünde yürüyerek ağır ağır köye girdi. Köylülerle caminin avlu duvarının önüne çömelmişler, ellerindeki çöplerle tozları eşeliyorlardı. Atlı caminin önündeki alana gelince at şaha kalktı. Üst üste üç kere kişnedi, kişner kişnemez de bir yalım dalgası onu aldı kale boynuna, oradan da mağaranın içine attı. Mağaranın içinden adamın çığlıkları gelmeye başladı. İçeride ne kadar yarasa varsa dişlerini adama, ata geçirmişler, somuruyorlar. Adam çığlıklar atıyor, çırpınıyor. At kendini kayadan kayaya vuruyor, yarasalardan kurtulamıyordu. Sonunda adam tabancasını çekti, rastgele üst üste ateş etmeye başladı. Yarasalar sapır sapır dökülüyorlar ya, gittikçe de daha çok adama, ata sıvanıyorlardı. Bir süre sonra adam da, at da yarasalardan gözükmez oldu. Sonunda adam bir inilti kopardı, at da usuldan kişner gibi etti, yere yığılıverdiler. Dört bir yandan sert bir yel esti. Yel sağdan soldan, önden arkadan dolanarak, burgaçlayarak esiyor, dünyayı sallıyordu. Bir ara yel adamı da atı da aldı, dışarıya fışkırttı. Ateş böcekleri binlerce kıvılcımla mağaranın ağzından gecenin üstüne savruldu. Atın ölüsü, üstünde de adamın ölüsü. Adam kıvılcımların arasından ayağa kalktı, tüfeğinin mekanizmasını şakırdattı, karşıya üst üste ateş etti. Kurşunlar Mustafa'nın Mehmet'in kulaklarının dibinden vızılayarak aktı. Şimşekler çaktı, ortalık aydınlandı, söndü, aydınlandı, söndü. Kayaları sallayarak esen yel burgaçlıyordu sağdan soldan. Şimşekler çakıyor, göğü baştan aşağı yırtarak gökler gürlüyor, yıldırımlar düşüyor, kayalar birbirine giriyordu. Yağmur şakırdadı arkasından da. Binlerce at birden kişnedi, kurşunlar vızıldadı. Mustafa koşuyor, atlı onun arkasından geliyordu. Mustafa düşüyor, kalkıyor, dalgalar onu almış götürüyordu. Denizin ucundaydı, gün doğmuştu. Deniz gittikçe ışıklanıyor, maviliyordu. Mustafa ayakkabılarını çıkardı, bacaklarını çemredi, arkasından da Mehmet. Deniz onu çekiyordu, su beline kadar geldi. Arkasından göğsüne, onun arkasından boğazına. Uzaktan kocaman bir ak köpüklü dalga geliyordu. Dalganın üstünde kapkara karartısıyla atlı. Öyle ağır ağır kıpırdamadan yürüyordu at. Mustafa birden atın dişlerini gördü. Suya nasıl daldığını bilemedi. Soluk alamıyor, karnına sular doluyordu. Suyun altında çırpınıyordu. Her yan karanlığa kesti. Yağmur gökten ırmaklar boşanmışçasına akıyordu. Mustafa dağa doğru koştu, Mehmet de arkasından. Yukarıdan sellerle birlikte taşlar da yuvarlanıyordu. Mustafa ile Mehmet sellerin arasından dağa tırmanırlarken direkleyip kaldılar, bir adım daha atamadılar. Her şimşek çaktıkça karşılarında yanıp sönen binlerce göz. Yağmur altında duvar gibi karanlığın içinde ışıltılar gittikçe çoğaldı. Dağ göz kamaştıran ışıltılar altında kaldı. Işıltıların üstünden uzaklardan koparak ak bulutların altından toz direkleri geldi, dağa tırmandı, binlerce direk dağın yamaçlarında döndü, uzaklara gitti, ovayı döndü, dağı sardı. Toz direklerinin altından atlı çıktı, yağmurun altında kaldı. toz direkleri arka arkaya ulanmış, geniş bir orman gibi Toros dağlarının üstüne aktı. Kartallar geldi, kapkaraydı kartallar, kanatları da yeşil. Kanat kanada vermişler, göğü doldurmuşlardı. Önce bir duvar gibi oldular, üst üste yığıldılar. Atlı caminin alanında, yanık ağacın yanında duruyordu. Kartal duvarı hışımla geldi, atlıya çarptı, atlı sallandı. Kartallar çekilip çekilip geliyor, atlıya çarpıyorlardı. Atlı yere kolay düşmüyor, kartallarsa öfkeleniyor, öfkeden kanatları titriyor, zangır zangır ediyordu. Hep birden, dört bir yandan bir daha yüklendiler atlıya. Atlı kartal yığınının altında kaldı, gözükmedi. Kartallar atlının üstüne yığıldıkça yığıldılar, bir tepe gibi oldular. Neden sonra açıldıklarında, yerde adamın tüfeği, tabancası, hançeri, atın koşumlarıyla apak kemikleri kalmıştı. Cami avlusunun duvarına sırtlarını dayayıp çömelmiş köylüler, ellerindeki çöplerle tozları karıştırıyorlar, toprağa biçimler çiziyorlardı. Başlarını kaldırıp da ne orada durup kalmış atlıya, ne gökten bir top olmuş hışılayarak inen, bir duvar oluşturaraktan atlıya çarpan kartallara, ne üst üste yığılarak bir tepe gibi kararan kartallara, ne de adamın, atın tozların üstüne dağılmış kemiklerine bakıyorlardı. Mustafa evden çıkmıyordu. Atlının nereden patlık vereceğine, başlarına ne işler getireceğine, evin köşesine yüklüğün karanlığına sığınmış bekliyor, yerinden kıpırdamıyor. Zera Hatun'un önüne koyduğu yemekten şöyle birkaç lokma alıyor, lokmalar bir türlü boğazından geçmiyordu. Zera Hatun da onu anlıyor, bu yüzden de onun üstüne hiç varmıyordu. Aşağı yukarı köyün öteki çocukları da böyleydi. Adam köye gelmedikçe gerginlikleri her gün daha artıyordu. Köylünün de artıyordu ya, çocuklar kadar değil. Zera Hatun her ikindi üstü faytonun basamağına çıkıyor, gözlerini burundaki kayalığın üstüne dikiyor, uzun uzun oraya baktıktan sonra içeriye dönüyor. Bugün de gelmedi diyor, içini çekiyordu. Cehennemin dibine de arkasının üstüne gelsin diye de ekliyordu. Bir de bu adam çıktı başımıza, bir püsküllü bela. Mustafa zayıfladı, büyük gözleri derine kaçtı, yüzü soldu. Bir sinek vızılasa irkiliyor, bekliyordu. O adamdan sonra da ne evlerine ne köye kimse gelmiyordu. Köy sessizlikten çın çın ötüyordu. Geceleri dağdan puhuların sesleri de gelmez olmuştu. Mustafa gecelerden sonra bir gece tanyerleri ışırken bir atın toynak sesleriyle irkildi. Yatağının içine yumuldu, bir topacık kaldı. Kemikleri birbirine geçti. Birkaç kez kalkıp dışarıya çıkmak istedi, bir türlü çözülemedi. Atın ayak sesleri geldi, kapının önünde durdu. Atın burun deliklerinden horultular geldi. Uzun uzun koştuktan sonra durmuş bir atın horultuyla soluk alışları. Çocuk ne yaptı, ne eylediyse de kıpırdayamadı. Çont olmuş, öyle bir top yatağın içinde kala kaldı. Köylüler neredeyse atlıyı unutup gitmişlerdi. Gene de cami avlusunun duvarının dibine çömeliyorlar. Öyle kıpırtısızcasına konuşmadan orada bekleşiyorlardı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 56.